Ayrım 24.
Zalim hayvanın üstünde bir rüzgar esmiş gibi sarı tüyleri dalgalandı, yeşil gözlerinden kıvılcımlar parladı. Yumuşak, pençelerinin içinden tırnaklarını çıkarıyor, kuşun üstüne atılmaya hazırlanıyordu. Zavallı yavrucak, elimin içinde kanatlarını, boynunu kısarak öyle bir titriyordu ki, öteki elimle kediyi başından tuttum. Bu hain yeşil gözlerdeki tatlılığa bakan, seni gökyüzündeki melekleri düşünüyor sanır dedim. Halbuki senin derdin bu biçareyi parçalamak değil mi? Bak ben şimdi senden ne güzel bir intikam alacağım. Öteki elimi açtım. Zavallı kuş birdenbire sendeledi. Azat olduğuna inanamıyor gibi durdu. Sonra ince bir feryat kopararak uçmaya başladı. Kedinin hayran bir yeğiz ile kuşu takip eden yeşil gözlerini yüzüme yaklaştırarak kahkahalarla gülüyor. Nasıl? Kuşu parçaladın mı sarı zalim diye eğleniyordum. İçimde derin bir sevinç vardı. Yalnız bu sarı kediden değil, zavallı küçük kuşlara musallat olan bütün sarı mahluklardan öç almış gibi seviniyordum. Neşemi yalnız öteki kuşların şikayeti kırdı. Bu hakikaten bir şikayet miydi bilmiyorum. Fakat bana öyle geldi ki zavallılar, "Niçin bizi arkadaşımız gibi mesut etmiyorsun?" diyorlar. Gönlümün o daima itaat etmek lazım gelen hırçın sert emirlerinden biriyle kafese doğru yürüyorum. Hepsini birden azat edecektim. Fakat birdenbire Munis aklıma geldi. Yanağımı kafeslerden birinin teline dayadım. Sizi bırakayım güzel. Fakat sonra Munise'ye öteki sarı musibete ne cevap vereceğiz? Ne yapalım küçükler? Ne kadar uğraşsak bu sarı hainlerden kendimizi büsbütün kurtaramıyoruz dedim. Kuşlardan sonra sıra kendime geldi. Ben havayı bir parça güneşli gördüğüm vakit daima soğuk su ile saçlarımı yıkarım. Onların yavaş yavaş güneşte kuruması en büyük zevkimdir. Bugün yine öyle yaptım. Sonra kafeslerimin karşısındaki erik ağacına çıkarak ıslak saçlarımı hafif hafif esen bahar rüzgarına dağıttım. Saçlarım artık uzamış, hemen hemen belime inmişti. B'de saçlarımın niçin kısa olduğunu arkadaşlarıma söylemeye utanmıştım. Onlar bunu kadın için ayıp, daha doğrusu bir kusur sayıyorlar. Hacı Kalfa'ya varıncaya kadar herkesten bir türlü saç ilacı sağlık almıştım. Saçlarımın bu kadar çabuk uzadığını görenler kerameti kendilerinde bildiler. İlaçlarındaki tesire benim demet demet uzayan gür saçlarımı şahit tuttular. Erik ağacı kafeslerin tam karşısındaydı. Kuşlar boncuk gibi parlıyor, gözlerini güneşe dikerek ötüşüyorlardı. Ben ıslık çalarak onları taklit ediyor, ince bir dalın üstünde salıncakta gibi sallanıyordum. Bir aralık yanımdaki evin penceresine gözüm ilişti. Bir de ne göreyim, komşu alay imamı Hafız Kurban Efendi ablak yüzünde iki cami kandili gibi parlayan yuvarlak çipil gözleriyle bana bakmıyor mu? Ne olduğumu anlatamam. Kılığım kıyafetim bir şeye benzese neyse. Fakat ayaklarım çıplak, arkamda açık bir beyaz gömlek. İlk hareketim arkama dökülen ağır saç kümesine sarınarak onu boynuma göğsüme dağıtmak oldu. Sonra kendimi bir yük gibi ağaçtan aşağı attım. Bereket versin dal yüksek değildi. Kulağıma aman eyvah diye bir ses geldi. Düşen, biraz da canı yanan bendim. Fakat bağıran komşum Hafız Kurban Efendi'ydi. İsmini gülmeden söyleyemediğim bu Hafız Kurban Efendi 50 yaşlarında bir alay imamıdır. Çok zengin olduğunu söylüyorlar. Karısı pek taze, 30 yaşına bile girmemiş, güzel, kara gözlü, filiz gibi bir Çerkez kızı. Aramız pek iyidir. Bugün Munisi'yi gezmeye götüren de odur. Çocuğu olmadığı için benim küçük yaramazı o da kendi kızı gibi seviyor. Fakat bugünkü vaka neşemi kaçırdı. Alay imamından çok utandım. Kim bilir ne kadar ayıplamıştır. Şimdi bu satırları yazarken utancımdan yüzüme ateş basıyor, kıpkırmızı olduğumu hissediyorum. Of ya Rabbi, mektep hocası da oldum, hala deliliği bırakamıyorum. Tevekkeli B'deki müdür Recep Efendi bana, Allah gecinden versin, hani ölüp de mezara girsen talkın veren imamı göldüreceksin derdi. Bugünkü programım öğleden sonraki kısmı geldim geleli çantamda duran defterime son 6 ayın vakalarını yazmaktı. Boğaz ile beraber sahildeki istikamların bir kısmını gören penceremin önüne geçtim. Ben bu eve zaten yalnız bu pencereyi sevdiğim için geldim. Yoksa tamah edilecek hiçbir şey yok. B'den kaçmak için ilk teklif ettikleri yeri kabul etmiş, ne burayı sevip sevmeyeceğimi düşünmüş, ne de aylığımın azlığına ehemmiyet vermiştim. Fakat talihime gayet iyi bir yer çıktı. Sakin, şirin bir asker memleketi. Yerli olsun, yabancı olsun, kimin babasını, kardeşini, oğlunu, kocasını sorsanız mutlaka askerdir. Ya zabit, ya nefer. Hocalarının bile bir kısmı tabur imamı, alay müftüsü filan gibi askerlikle bir ilişiği olan insanlar. Komşum Kurban Efendi'nin sarıyla beraber ara sıra üniforma giydiği, kılıç taktığı bile oluyor. Çeyh'in kadınları pek hoşuma gidiyor. Vefakar, çalışkan, hayatlarından memnun, munis ve sade insanlar. Çalışmak gibi eğlenceyi de çok seviyorlar. Hafta geçmez ki bir düğün olmasın. Bir düğün türlü türlü isimde kına geceleriyle tam bir hafta sürüyor. Demek ki onlar hemen her gece eğleniyorlar. Evvela buna nasıl para dayandırıyorlar diye şaşıyordum. Fakat sonradan sırrını anladım. Mesela bir kadın ağır gelinlik elbisesini 10 sene, 20 sene her düğüne giyiyor, sonra onu yine tertemiz kendi kızına giydiriyor. Eğlenceleri çok sade. Çalgıları armonika çalan bir ihtiyar Ermeni kadını ki küçük bir kumaş parçası birkaç para ile memnun oluyor. Evet, sade eğlenenler. Fakat değil mi ki memnun oluyorlar? Pekala. Keşke ben de onların içinde doğsaydım. Keşke ben de bir gün parmaklarımda, avuçlarımın içinde hurma gibi kınalarla. Her neyse, başka bahse geçelim. Komşularım beni birdenbire sevdiler. Yalnız aralarına karışmadığıma, bu eğlencelerden zevk almadığıma darılıyorlardı. Kibirli sanmasınlar diye onlara kul köle oldum. Mektepteki kızları gibi kendilerinden de elimden gelen nezaketi yardıma esirgemedim. Burada en sevdiğim bir yerde Söğütlük dedikleri deri kenarı. Kalabalık günlerde pek cesaret edemiyorum. Fakat bazı tenha akşamüstleri mektepten dönerken Munise ile oraya uğruyoruz. Söğütlük adeta bir söğüt ve çınar ormanı. Kim bilir kaç yüz senelik. Çınarların aşağı kısımlarındaki dalları kesmişler. Yalnız gövdeleriyle tepelerindeki dalları ve yaprakları kalmış. Akşam gölgesinin çökmeye başladığı saatlerde insan oraya giderse ucu bucağı bulunmaz bir viran kubbenin altına girmiş gibi oluyor. Yandan vuran son güneş ışıkları bu yüksek harap çınar gövdelerini göz alabildiğine uzanıp giden kırık sütunlara benzetiyor. Derenin öbür kıyısında etrafları çitlerle çevrilmiş sıra sıra bahçeler, o bahçelerin arasında gölgelere boğulmuş incecik yollar var. Karşıdan bu yollara bakarken bana öyle geliyor ki onlar insanı bildiğimiz dünyadan başka yerlere götürecek, en umulmaz emellere kavuşturacak. Memleketin zenginleri Hastalar Tepesi isminde bir yerde oturuyorlar. İsmi fena ama kendi en şen, en mesut insanların yeri. Geldiğim vakit bana orada güzel bir ev göstermişlerdi. Fakat cesaret edememiştim. Şimdi B'deki kadar zengin değildim. Daha fakirane yaşamaya, daha küçük bir evde oturmaya mecburum. Mamafi, şimdiki evimde pek fena yerde değil. Meydanlığı, kahvesi, dükkanlarıyla kasabanın pek işlek bir yerinde. Mesela sabahleyin Söğütlü'ye giden büyük Ç halkı önümüzden geçti. Şimdi vakit daha erken olmakla beraber dönüş başladı. Biraz evvel Söğütlük'ten bir zabit kafilesi dönüyordu. Acele acele karşıdan gelen bir mülazimle konuşmak için durdular. Mülazim, niçin böyle erken dönüyorsunuz? Ben daha yeni gidiyorum, şimdi nöbetten çıktım dedi. Ceketinin önü daima açık duran şişman, yaşlı bir kul ağası ki her zaman tesadüf ederim cevap verdi. Dön zahmet etme, Söğütlüğün tadı yok bugün. O kadar bakındık, gülbe şeker yok. Bu şehrin askerleri galiba gülbe şekeri çok seviyorlar. Çocuğunun, büyüğünün ağzında bir gülbe şekerdir gidiyor. Anlaşılan bu bir nevi gül tatlısı olacak. Fakat Hıdrellez günü mesirede gülbe şeker aramak, onu bulamadığı için meyis olmak pek çocuklara yakışır bir şey. Evet, bu gülbe şeker sözü çocuk, büyük, bütün erkeklerin ağzında. Kaç defa sokakta kulağımla işittim. Mesela bir akşamüstü mektepten dönüyordum. Önümde fakir kıyafetli birkaç genç gidiyordu. Bunlardan birine bilmem ne ikram etmek istediler. O reddediyor, vallahi olmaz, şimdi yemek yedim. Yeşim değil, ne olsa yiyemem diyordu. Bir başkası, bir şey yiyemez misiniz, gülbe şeker de olsa yemez misiniz diye onu omuzundan sarstı. Delikanlı hemen yumuşadı, sırıta sırıta, bak ona sözüm yok diye cevap verdi. Bazen kahvenin önünde oturan erkekler, mahalleye su taşımakla geçinen fakir, tuhaf tuhaf konuşan neşeli bir çocukla şakalaşıyorlar. Ey Süleyman, söyle bakalım, ne vakit senin düğünü yapıyoruz? Ne vakit isterseniz, ben Ales'te hazırım. Süleyman, sen bu fukaralıkla nasıl geçinirsin? Kuru ekmeğimi gülbe şekere sürer yerim. Allah'tan belamı mı isteyeceğim? Bu şakayı hemen her gün tekrar ediyorlar. Fakat en tuhafı, bizim komşu Hafız Kurban Efendi 3 gün evvel kapının önünde Munise'yi yakaladı. Kızcağızın zorla yanaklarından öperek, oh, mis gibi gülbe şeker kokuyor dedi. Sokakta Söğütlük'ten dönen kafileler çoğalmaya başlıyor. İnce bir kahkaha. Munise'nin sesi. Munise geliyor. Yaramaz kızı 4 saatte 4 ay görmemiş gibi göreceğim geldi. 23 Nisan, 2 saat sonra. Gülbe şekerin ne olduğunu öğrendim. Munise, Söğütlük'te tesadüf ettiği birkaç muallimeye benim hasta olduğumu söylemiş. Merak etmişler, dönüşte kapıdan uğrayarak hatırımı sormak istemişler. Birkaç dakika içeri girmeleri için ısrar ettim. Bunlardan birine şaka olsun diye. Bari gülbe şeker bulabildiniz mi? Sokaktan geçen zabitler bulamadıklarından şikayet ediyorlardı. Arkadaşım gülerek cevap verdi. Pekala, biliyorsunuz ki biz de ondan mahrum kaldık. Niçin? Çünkü gelmediniz. Şaşkın şaşkın yüzüne baktım, gülmeye çalışarak. Ne münasebet dedim. Muallimler hep gülüyorlardı. Arkadaşım şüpheli bir bakışla, sahi bilmiyor musun dedi. Vallahi bilmiyorum. Zavallı Feride'cim, sen ne kadar safsın. Gülbe şeker, Ç erkeklerinin bu güzel rengin için sana koydukları isim. Ben şaşkınlıktan kekeleyerek, nasıl, ben mi? Demek gülbe şeker dedikleri o sokak delikanlılarının ekmeklerine sürüp yemekten bahsettikleri. Eyvahlar olsun. Utancımdan 2 elimi yüzüme kapadım. Demek ben böyle kocaman bir kasabanın diline düşmüşüm. Ne ayıp ya Rabbi. Arkadaşım zorla yüzümü açtı. Yarı şaka yarı sahi. Bundan şikayet edilecek ne var? Bir kasabanın erkeklerini meşgul ediyorsunuz. Bu saadet hangi kadına müyesser olur dedi. Bu erkekler sahi çok fena mahluklar. Bana burada da rahat vermiyorlar. Ya Rabbi, artık nasıl insanın içine çıkacağım? Komşularımın yüzüne nasıl bakacağım? 1 Mayıs. Deminden beri yukarıda talebelerimin vazifelerini tahsis ediyordum. Kapı çalındı. Munise aşağıdan, abacım misafir geldi diye seslendi. Taşlıkta siyah çarşaflı bir hanım geziniyor. Yüzü kapalı olduğu için tanımadım. Tereddütle, kimsiniz efendim diye sordum. Birdenbire ince bir kahkaha koptu. Hanım kedi gibi boynuma sıçradı. Meğerse Munise'ymiş. Yaramaz kız, beni belimden tutarak taşlığın içinde döndürüyor, küçük buselerle yanaklarımı boynumu öpüyordu. Çarşaf ona birdenbire yetişmiş bir genç kız hali vermişti. Küçüğüm, bu 2 senenin içinde hayli serpilmiş, hemen bana yaklaşan ince boyu, günden güne çiçek gibi açılan güzelliğiyle nazlı, nazik bir küçük hanım olmuştu. Fakat insan daima gözünün önünde duran şeylerdeki değişikliği fark edemiyor. Onu bu halde gördüğüm vakit hesapça sevinmem lazım gelirdi. Halbuki bilakis mahzun oldum. Bunu Munise fark etti. Abacım ne oldu? Şaka yaptım. Seni sakın darıltmayayım dedi. Zavallı çocuğun bir kabahat yapmış gibi dargın dargın yüzüne bakıyordum. Munise dedim. Seni büsbütün alıkoymak mümkün değil. Çünkü görüyorum ki durmayacaksın. Şimdiden düğünlerde gelin tellerini başına takarken için titriyor. Anlıyorum kızım, durmayacaksın. Mutlaka gelin olmak isteyeceksin. Beni yalnız bırakacaksın. Bu yalnızlığın acısı şimdiden içime çökmüş gibi gözlerim doluyordu. Munise'nin bir kelimeyle beni teselli etmesi için halimle, bakışlarımla adeta yalvarıyordum. Fakat hain kız dudaklarını büktü. "Ne yapalım abacığım, adet böyle," dedi. "Demek bir yabancının karısı olmak için beni bırakacaksın." Munise cevap vermedi, sadece güldü. Fakat ne gülüş. Zalim, şimdiden onu benden ziyade seviyordu. Bu sefer ben biraz evvelki sözlerimin aksini söylemeye başladım. "Gelin olsam bile herhalde 20 yaşına kadar vakit var." "20 yaş çok değil mi abacığım?" "O halde 19. Hadi nihayet 18. "Cevap vermiyorsun ama gülüyorsun. Ben biliyorum demek ister gibi sinsi sinsi gülüyorsun. Vallahi 18'den aşağı olmaz." Afacan gülüyor, pazarlığımla eğleniyordu. Utanmasam hüngür hüngür ağlayacaktım. Sarı insanların hepsi vefasız oluyor. Hepsi insanı başka türlü üzüyor. Ç. 10 Mayıs. Mektep talebeleri içinde 12-13 yaşlarında bir zengin paşa kızı var. Büyümüş de küçülmüş gibi kavruk, çürük düşlü, bücür, azametli bir kız. Nadide hanımefendi, eğlenmek için hanımefendi diyorum. Mektepte şimdiden onu öyle çağırıyorlar. Hastalar tepesinin en güzel konağında oturur. Her gün paşa babasının landosu ve koç boynuzu gibi pala bıyıklı emir çavuşuyla mektebe gelir gider. Öyle sanıyorum ki bu küçük hanım bir şey öğrenmekten ziyade fakir arkadaşlarına, hatta hocalarına kurum satmak için mektebe geliyor. Çocuklar onun halayıkları vaziyetindedir. Hocalar onun bin türlü kahrının nazını çekmeyi vazife biliyorlar. Ara sıra büyük hanımefendi kızının muallimlerini konağa davet eder, ziyafet verirmiş. Zavallı arkadaşlarım, orada gördükleri debdebe ve saltanatı, yedikleri yemekleri, hanımefendilerin tuvaletlerini söyleye söyleye bitiremezler. Arkadaşlarımın bu hali beni hem güldürür hem iğrendirir. Bu Abdurrahim paşaların ne ruhta insanlar olduğunu anladım. Debdebeleri, saltanatlarıyla bir takım görgüsüz, ehemmiyetsiz insanların gözünü kamaştırmaktan zevk alan kaba bir takım ne oldum delileri. Arkadaşlarım birkaç defa beni de götürmek istediler. Bir hakarete uğramış gibi kızardım, istizafla omuzlarımı sildim. Fakat çocukların potinlerini bağlamak, çamurlarını temizlemekten çekinmediğim halde bu azametli küçük hanım efendiye hiç yüz vermiyorum. Hatta derste hırpaladığım da oluyor. Fakat aksiliğe bakınız ki o her hocadan ziyade bana musallat, hiç peşimden ayrılmıyor. Bu sabah öğleye doğru kapımda bir araba durdu. Bir de ne bakayım, Abdurrahim Paşa'nın landosu değil mi? Pala bıyıklı emir çavuşunun araba kapısını açtığını, talebem Nadi Hanım etraftan koşan mahalle çocukları arasında bir prenses azametiyle evime geldiğini gördüm. Bütün mahalle hayret içindeydi. Karşı evlerdeki kafeslerin arkası kadın başlarıyla doluydu. Nadide Hanım büyük ablasının bir tezkeresini getiriyordu. Maksadı derhal anladım. Akılları sıra servetleriyle, debdebeleriyle öteki hocalar gibi benim de gözlerimi kamaştıracaklar. İlk fikrim bir iki soğuk teşekkür kelimesiyle küçük hanımı, çavuşu ve Lando'yu geri göndermek oldu. Fakat kalbimde birdenbire arzu uyandı. Bu sonradan görme ne oldum delilerine güzel bir ders vermek. İstanbul'da bu paşaların çok daha yüksek numunelerini görmüştüm. Hatta böyleleriyle biraz uğraşırım da. Yüzlerinden yalancı maskeleri sıyırmak, azametli gösterişler altında gizlenen çirkinlikleri, hiçlikleri meydana çıkarmak, çalı kuşunun en büyük eğlencesiydi. Ne bileyim ben, böyle doğdum. Pek fena bir kız değilim. Küçükleri, ehemmiyetsizleri çok seviyorum. Fakat servetleri yahut yapmacık kibarlıklarıyla övünenlere karşı daima zalimim. 2 sene hanım hanımcık oturduktan sonra bugün bir parça afacanlık etmek benim hakkımdı. İnadıma sade fakat çok şık giyindim. Allah'tan bir kat lacivert elbisem vardı. Amcam Paris'ten göndermişti. Nadide hanımefendiyi aşağı odada biraz fazla bekletmekten çekinmedim. B'deyken pek beğendiğim için bir Avrupa mecmuasından kesip sakladığım bir baş modelini aynanın kenarına iliştirdim. Bütün kuvvetimi, maharetimi sarf ederek onu taklit ettim. Bu baş fazla fantezist ve viyojeydi. Fakat neme lazım? Ben bugün bir aktris gibi bu kibar kenar dilberleri üstünde yapacağım tesire bakarım. Aşağıdaki küçük hanımı sadece kendimi süslemek için yalnız bırakmadım. Biraz da bu fakir eşyalı loş odanın aynasında gülümseyen genç kızı seyretmek için beklettim. Bir yabancıyı seyreder gibi ona utana utana bakıyordum. Madem ki defterimi benden başka kimse okumayacak, niçin hepsini itiraf etmemeli? Onu güzel, hem de dikkat ettikçe saran bir biçimde güzel buluyordum. Gözlerim İstanbul'da tanıdığım şen, kaygısız çalı kuşunun berrak aydınlık parçası içinde titreyen birkaç yıldız kırıntısından ibaret açık ela gözleri değildi. Onlarda karanlıklara baka baka geçmiş birçok yalnız gecelerden kalma siyah bir acı, yorgun bir tahayyül, uykuya ve daha başka şeylere doymamış gözlerin süzgün mahmurluğu vardı. Bu gözler, gülümsemeler canlı bir ızdırap gibi büyük ve derin görünecekler. Fakat gülmeye başladıkları gibi her şey değişiyor. O vakit küçülüyorlar, ziyalar içlerine sığmıyor, küçük pırıltılarla yanakların üstüne dökülmeye başlıyor. Bu yüzde ne güzel ne ince çizgiler vardı. İnsana ağlamak arzusu verecek kadar güzel şeyler. Kusurlarında bile şimdi bir sevimlilik görüyordum. Tekirdağ'daki eniştem derdi ki, Feride, senin kaşların lakırdılarına benziyor. Güzel güzel, ince ince başlıyor fakat sonra yolunu sapıtıyor. Onun dediği gibi güzel, ince ince başladıktan sonra yolunu sapıtan bu kaşların şakaklara doğru öyle güzel bir dağılışı vardı ki. Sonra bir parça kısa olduğu için daima gülen, daima üst dişlerimi bir parça açık bırakan dudağım, düşünmeli ki bu dudak B'deki hoca efendinin dediği gibi benim mezarıma bile gülümsemeye gülümseye götürecek. Küçük hanımın aşağıda mahsus potinlerine vurarak gezindiğini işitiyor fakat bir türlü aynadaki küçük hanımdan ayrılamıyordum. Bana B'de ipek böceği, Ç'de de gülbe şeker dedikleri zaman ne kadar üzülmüş titizlenmiştim. Şimdi aynada gördüğüm genç kıza bu seher aydınlığı gibi berrak, kırağılarla ıslanmış nisan gülleri gibi taze mahluka bu isimleri vermekten çekinmiyordum. Bir aralık görünmekten korkuyor gibi etrafıma baktım. Sonra kendi kendimi, gözlerimi, yanaklarımı, çenemi öpmek için aynaya uzandım.